Ayrım 16. Sayfa 155. Ama yine de deniyorlar. İyileşmek için çabalıyorlar. Hastaneye yürüyorlar. Ancak hepimiz biliyoruz. Ruhi bulanımdan çıksalar da gidecek yerleri yok. Şimdilik orası daha sıcak. Delilik hayat geçirmiyor. Her ne kadar bastığımız buzun kalınlığı 30'dan 40 santime çıkmış olsa da yerin altındayız. Kara batmış bir gemideki kazazedeler. Buzdağına çarpmış bir transatlantik. İçindeyiz. Ruhi bunalımda. En iyi direnenler yine de komutanlar. Bir bankamatiğin önünde durmuş, sıralarının gelmesini bekler gibi günlerinde devrilmesini izleyen rütbeliler. Aktif mücadelede ya da başkentte görev almadıkları için durmakla yetinen ve külfet olarak gördükleri ere herhangi bir ordu düşmanından daha da ağır küfredenler. Sonra da suratının dibine kadar gelip "Zoruna mı gitti?" diyenler. Türkçe'de yanıt olmayan tek soru, zoruna mı gitti, zorunuza mı gitti? Bütün küfürlerden sonra asılan yüzlere daha da kışkırtmak için sorulan o soru. Ve o soruyu sorarken dişlerini gıcırtatan rütbeliler. Lojmanları var. Bütün kondisyonları belirleyen air conditionlı arabaları. İlgilenmemeye çalışıyorlar. Bu rahatsız hayatı kendilerine bulaştırmamak için uğraşıyorlar. Uzak duruyorlar. Her şeyden ve herkesten. İncirlik üstündeki Amerikalı askerlerin Adanalılarla kurduğu ilişkinin bile daha yoğun olduğu bir ülkede bir araya geldiklerinde bölgenin boktanlığından, halkın sahtekarlığından bahsediyorlar. O Amerikalı askerler Adanalı kızlarla evleniyor ama burada böyle bir şey söz konusu olsa sicillerinin kirleneceğini biliyorlar. Öğretmenleri, hemşireleri tercih ediyorlar. Bölgedeki yeşil kart çokluğundan kaynaklanan hizmet puanının yüksekliği sayesinde elde edilen miligramlık avantajların peşindeki mecburi hizmetçileri tavlıyorlar. Afrika kolonyal hayatı. Doğrudur. Afrika ilkel ve haindir. Bir kitapta okuduğum gibi dünyanın vajinasıdır. Başka bir kitapta okuduğum gibi ilk insanın doğduğu yerdir. İnsanoğlunun farkında olmadan kendi annesine tecavüz edendir. Hiçbir toplum tek başına ilkel, hain ve orospu olamaz. Böyle işler için en az iki toplum gerekir. Belki de bu yüzden komutanlar gerçeklikten tamamen kopamıyorlar. Bütün bunları bildikleri için. Belki de bu yüzden göreve gönderdiği geçici köy korucusunun evine gidip karısını siken de var, yürümeden önce kamuflaja tükürmeyi öğrenmiş Kürt çocukları için canını veren de. Islak postallarımı sobaya dayadım. Nöbete çıkmadan önce kurumaları şart. Önce sütün taşma gürültüsü çıktı. Sonra sıcakla soğuk çarpıştı ve arada kalanlar yine ayaklarım oldu. Her zamanki gibi. Her şeyi denemiştim oysa. Gazete kağıdı, kese kağıdı, torba, çuval ne olursa. Hatta sobanın artığı közleri bile döktürmüştüm nöbet yerime. Yanıyormuş gibi görünüyor olmalıydık. Ayaklarım ve ben. Ama hiçbiri yeterli gelmemişti. O an Cesim'in elindeki jileti alıp ayaklarımı kesmeyi o kadar çok istedim ki üşüyecek bir şeyimin kalmamasını gözlerimi bile oyabilirdim. Çift kar maskemin deniz gözlüğü genişliğindeki deliğine denk düşecek çıplak gözlerimi. Soğuğa boğulunca önce sulanan, sonra da kendini donmuş yaşlarıyla kaplanan gözlerimi ve bebeklerini oyabilirdim. Ya da burnumu kesip atabilirdim. Çünkü birazdan kapıyı açıp ardında çekeceğim ilk nefeste içindeki kılları derhal donacak ve burnuma zamanında rakıya attığım büyüklükte bir buz parçası kaçmış gibi hissedecektim. Nefes alamayacak ve ağzımı açacaktım. Soğuktan nefes nefese kalacaktım. Son 15 dakika, ayıkken teker teker, dalgınken çifter çifter saydığım saniyeler sağımdan solumdan geçiyordu. Saati okumayı bildiğimi zannederdim. Meğer siyah çizgilerin arasını okumakmış marifet. Zamanın satır aralarını okumak. Burada öğrendim. Bir de Nevzat Çelik'i öğrendim. Sabit'in koluna tükenmez kalem mürekkebi ve dikiş iğnesiyle işlediği saçlarına yıldız düşmüş. Koparma anne, ağlama. Mısrasının şairi. Cesim'e gösteriyordu dövmesini. İçinde bir yerlerde tümör gibi oluşmuş, sonra zamanla deri yüzeyine bir ceset gibi çıkmış, geriye üzerinden iğne ve mürekkeple geçmek kalmıştı. Sabit dövmesini kızamık gibi dökmüştü, dökmesine de iltihaplanacağı belliydi. Harfler derinin altında yerleştirilmiş çelik kalıplarmış gibi kabarıktı. Aslında başını da yazacaktım şiirin ama yer kalmadı amına koyayım. diyordu. Yarım kalmış harika dövmeler diyarındaydık. Sonra da kimsenin sormasına fırsat vermeden şairden bahsediyor, şiirin "Beni burada arama anne, kapıda adımı sorma" diye başladığını anlatıyordu. Bütün bunları neden yaptığını anlayabiliyordum. Çünkü al yanaklı annelerin hilal kaşlarından cımbızla yıldız ayıkladıkları yerin burası olduğunu artık biliyordum. Kürt kadınlarının yüzlerindeki Türk bayrağını bir bakışta tanıyordum. Evlenmek için baharı bekleyen kızlarını da biliyordum. Garip bir umutla gözlerimizi arayan nöbet kulelerimizin önünden 20 defa geçip buralardan siktir olup gitmek için evlenme teklifi bekleyen kızları. Ama olmuyordu tabii. Denk düşmüyordu. Evlenecekleri adamın soyadı muhtemelen kendininkileriyle aynı olacaktı. Bildikleri pick-up'ın plakasında alay eder gibi mutlu yüz yazacaktı. Baharda. Bir daha da kocalarının yüzünü göremeyeceklerdi. Çünkü herif 3 adım önde yürüyecek, kendileri de yatakta köpek taklidi yapacaktı. Öğrenmesi zor değildi. Ahırdan bozma çift çanaklı evlerinde seyrettikleri Roche TV'de belki de belgesel yoktu ama sokak köpek kaynıyordu. Omuzunda dikiz aynası taşımayan ve 3 adım gerisinde yürüdükleri kocalarının mayına basma ihtimali daima daha yüksek olduğundan aynı garip umutla bize bakmaya devam edeceklerdi. Gülücükler atmaya, göz kırpmaya, korkmadan. Oysa oyunları ölümleydi. Ama onlar da katil sülaleleri kadar katildi. Adları çıksa çeker vururlardı kendilerini. Bir cilve için ölümü göze almak. Hayatın cilvesi ölümü. Halbuki bilselerdi ne kadar delirdiğimizi, bırakırlardı peşimizi. Derhal. Çünkü daha yakışıklı değildik. Sadece başka bir yerden gelmiştik. Başka bir yer. Baudelaire'nin şiiri. Neresi olursa diyordu kızlar. Burası olmasın da neresi olursa olsun. İlçenin kuzeyindeki Ermeni köyünde de işler farklı dönmüyordu. Kapalı çarşının altınla oynayan Ermenileri çok uzaktaydı. Birkaç dağ öteki Varto'ya haritada hasretle bakıp pillerine Varta markasını koyanlar da Amerika kadar uzaktaydı. Diaspora ise daha da uzak. Buradaki Ermeniler paylarına düşeni anlardı. Diğerleri gibi. Onlar da unutulmuştu. Unutulanlardan biri de Bizar'dı. 17 yaşında bir kız. Babası karakol komutanına ifade verirken kapının önünde başında beklediğim bilekleri kelepçeli kara bir kız. Sevgilisiyle kaçmıştı. En azından o öyle sanıyordu. Şehre giden yola 3 mola kala, Gariban Dağı'nın eteğinde herif korkup vazgeçmiş, dönelim demişti. Kaçıp da dönenlerin başına neler geldiğini Bizar'dan daha iyi kimse bilemezdi. Kız da çekip vurmuştu adamı. Tabancası antikaydı. Başka cinayetler çağından. 1896 yapımı. Lagant marka bir Rus silahı. Kendini de öldürecekti ama tabanca ikinci kez patlamamıştı. Her asırda bir ateş alırdı. Bilememişti. Gidecek bir yeri yoktu. Donmaktansa çaresizce dönmüştü evine. Dönmüştü olduğu yerde. Daha da kararmıştı yüzü. İz tutmuştu öfkeden. Yanındaki sandalyede eski bir gazete yatıyordu. Cam silmeye yarıyordu. İkimiz de okumayı biliyorduk. Dil büyüklüğünde harflerle "Türkiye'de 1 milyon Ermeni öldürüldü" yazıyordu. Siyah nazar boncuklarına benzeyen gözleri yüzüme değdi. Laf olsun diye sormuştum. "Sence kim yapmıştır?" Fazla düşünmedi. Sesi de yüzü kadar karaydı. 1 milyon Ermeni'yi ben öldürmedim. Ama çok isterdim. Peri ve şan kelimeleri bir araya gelir, bu toprakta Perişan adında kızlar yaşar. 9 yaşındaki erkek kardeşlerinin ayakta sürdüğü traktörlerin römorkları devrilince ölür ve bir daha doğarlar. Bu kez adları İsabalı olur, Nazi olur, Ozo olur, Humina, Belkiza, Lezgi, Tükezban, Telli, Kübar, Adman, Adle, Ebedin, Vehda olur. Ne biz onların adlarını ne de onlar bizi anlar. Doğuda kızlar, kadın doğar. Ecellerinden önce ölürler. İlk yemeği anasının memesinden gelen ve yediği çanağı tükürmekte sakınca görmeyen erkek, o kadar çok kadın gömer ki toprak bile artık dişidir. Bu yüzden toprak ana diye bilinir. Perilerin şanı buradan gelir. diri diri gömüle gömüle toprağı bile kadın yapmışlardır. Bu yüzden verimsiz ve çoraktır. Buna da kadının intikamı denir. Kendi başına doğuran mucizelerin kadını Kibele dönemi biteli çok oluyor. Spermlerinin marifetini anlayan erkeğin çağındayız. Sik çağı. Boyundan büyük siki olan bereket tanrısı Priapos'un kullarının çağı. Bu çağda mal sahibini zayıflatır. Bu çağda savaşları kaybedecek kadını olmayanlar kazanır. Bu yüzden erkek olabildiğince derine gömer kadını. Gökte kadına ait ne varsa onu taşıyan şeytan, yerde erkeğe ait ne varsa onu taşıyan kadın. Aralarında kalmıştır, sıkışmıştır erkek, kızgındır. Bu yüzden gömer kadınını. Eşit olamayacağını bildiği için üstüne çıkar, tepinir. Çünkü sikini doğrultamazsa doğurtamayacağını ama bir kadının kısır da olsa zevkten delirebileceğini bilir. Erkek kadından nefret etse de peşinden koşan, yakaladığı yerde de yumruklayan bir doğa kazasıdır. Kendisinin de iddia ettiği gibi sahip olduğu her şey sikinden küçüktür. Aklı, kalbi, insanlığı, her şeyi. Nöbet yerlerine dağıldığımızda aklımda siyah defterim vardı. En son nereye sakladığımı bir türlü hatırlayamıyordum. Bir an için başkası tarafından bulunduğu ve teslim edildiği bir başkası tarafından incelendiği anlar gözümün önüne geldi. Zihnim, bileklerimizde donan dijital saatler gibi bütün rakamları aynı anda gösterdi. Neler olabileceğini hayal etmek midemi bulandırmaya yetmişti. Hangi kanunlardan, hangi davaların açılabileceğini sayamıyordum bile. Kim bilir ne kadar soğutmuştum askerlikten defteri kurcalayanları. Kim bilir ne kadar hakaret etmiştim Türklüğe, hatta Atatürk'e. Kim bilir kaç yıl yatacaktım. Bir zamanlar bok çiçeklerinin açtığı askeri cezaevinde. Eski bir hikaye. Mahkumla beraber dolaşan dosyasına küçük bir not iliştirilir. Özellikle ilgilenilecek. Sonra bir tohum verilir mahkumun eline. Bir ayım var denir yüzüne. Çiçek açtıracaksın buna. Ne olduğunu anlamaz mahkum. Nereden bilsin gübrenin kendi dışkısı olacağını? Ama sonra o da alışır. Herkes gibi başlar bahçıvanlık yapmaya. Bok çiçekleri açana kadar. Kim bilir ne kadar güzel kokar o çiçekler. Ama şimdi başka. Değişmiştir kurallar. Hele bir de o eski mahkumlar ecelleriyle ölsün, kim hatırlar o çiçekleri? Fazla değil. Birkaç yıl sonra tarihe karışır onlar da. Her şey gibi. İnsanlık caddesinde kalabalığa karışır gibi. Düşünmemeye çalışıyordum siyah defteri. Elbet hatırlarım diyordum kendime. Yeterince sakin olursam her şeyi hatırlarım. Nöbeti Şamil'den almıştım. Ama bir yere gideceği yoktu. Her ne kadar kar maskemin tüylü, sinemaskop çerçevesinden yüzünü seçemesem de bir yerlerden bir şey bulup içtiği belliydi. Çok hafif sallanıyordu. Ayazın sesi kesilmiş, kar başlamıştı. Kuş tüyü gibi yağıyordu. Avuç büyüklüğünde kar yaprakları dökülüyordu üzerimize. Sonra yapraklar tohumlara dönüştü ve tipi başladı. Raptiye yağmuru. Projektörün aydınlattığı gök parçasında karıncalı bir televizyon ekranı vardı artık. Konuşmuyorduk. Çalışmayan ama açık kalmış televizyonu seyrediyorduk. Birkaç ton kar düşüp kırıldı. Sonra Şamil, biliyor musun dedi. Geçen sene üst devreler şu arkaya ot dikti. Bildiğin ot. Köylerden birinde yakalamışlar. İmhadan geriye kaç tohum kalmış onu dikmişler. Lojmanın arkasında. O zamanlar bir uzman oturuyordu orada. Sen tanımazsın. Tayini çıktı, gitti. Personelci. Evrak işinden başını kaldıramayanlardan. Jandarmalıkla alakası olmayanlardan. Neyse, ot büyüyüp de serpilince üst devreler tedirgin oldu tabii. Her an durumu çakacak diye 3,5 atıyorlardı. Bir gün herif kendi nöbetinde çağırdı bunları. Hepsinin suratı attı. Ulan her yılı suluyorsunuz, burayı es geçiyorsunuz. Bak, yeşillik açmış. Ne güzel. Sulasanıza hayvanlar. İçinizde olsun biraz. İlla her şeyi biz mi söyleyeceğiz diye bağırdı. Bunlar inanamıyordu tabii. Birkaç gün herkes kafası güzel gezdi. Bir görsen içtimaları, komutan bir adım geri diyor, biz 10 adım gidiyoruz. Küfrediyor, gülüyoruz. Vuruyor, katılıyoruz. Sonra bölük içtimada yüzlük uyandı tabii. Ne oluyor lan dedi. Kimse duramıyor yerinde. Herkes sümbül gibi. Bir baktık, kim okuduysa gitmiş bulmuş. Bir elinde ot, bir elinde cop. Buralarda kovaladı bizi. Ama heriflerin tarihsine de 2 hafta kalmış. Ne yapsın? Tutanağı yapıştırıp mahkemeye verse olmaz. Rezil olur. Televizyona çıkar şerefsizim. Jandarmada skandal. Her gün dövdü amına koyayım. Tabii bir de Bir güzel söktürdü güzelim malı. Ulan ne garip bir şeydi. Sustu. Anlattıkları doğru olabilir miydi? Gerçekten de asli görevlerinden biri uyuşturucuyla mücadele etmek olan jandarmanın kışlasına jandarma erleri tarafından kenevir mi ekilmişti? Gerçekten de bir uzman çavuş ne olduklarını anlamadan bunları sulatmış mıydı? Belki evet, belki hayır. İhtimal var mıydı? Kesinlikle evet. Çünkü içinde bulunduğumuz şartlar her şeyin olabileceğine bizi çoktan ikna etmişti. Dünya ortadan ikiye yarılsa ancak bir nöbet sohbeti olurdu. Daha şimdiden askerlik anılarımızı anlatmaya başlamıştık birbirimize. Oysa dönmemiştik bile evlerimize. Belki de bu yüzden burada anlatıyorduk. Dönünce tek bir lafını bile etmemek için askerliğin. Hiçbir şey anlatmayacaktık. Tek bir kelime bile çıkmayacaktı ağızlarımızdan. Diğerleri konuşabilirdi. Torunlarına bile anlatabilirlerdi. Gurur kaynağı maceralarını. Babacan komutanlarını. Bizim anlatacak neyimiz vardı ki? Nöbetlerimiz mi? Günde 10 saat, 12 saat. Belki tarih olunca bir karakola gidip anlatabilirdik. 15 ay önce kaçırılıp çok garip işler yapmaya zorlandığımızı, kaçıranlardan şikayetçi olduğumuzu söyleyebilirdik. Ama şansımız yoktu. Aslında anlamalıydık. İlkokulun bahçesinde uyanmalıydık. Hazır ol. Rahat. Hazır ol. Dikkat. Sağa bak. Tesadüf değilmiş hiçbiri. Devamı varmış meğer. Alıştırmaymış onlar. Gerisi buradaymış. Milliyetçiliğin bir din olduğu bu ülkede zorunlu hale getirilmediği takdirde askerlik hizmetine gönüllü bulamayacaklarından korktuklarını anlamalıydık. Bir zamanlar üzerimdeki tişörtte sarı, yeşil ve kırmızı yüzlü bir Bob Marley taşıdığım için polis tarafından çevrilip "Bu da ne?" dendiğinde anlamalıydım. "Regi" dediğimde "Nerede?" diyen polisin terör tehdidiyle dolmuş, boş bakışlarından anlamalıydım. Hiçbir yerinde Bob Marley yazmayan ve karanlığın içinden çıkan saçsız yüzün herhangi bir PKK'lı lidere ait olabileceği şüphesiyle karakola götürüldüğüm gün anlamalıydım. Annemin ayrıntılı tariflerimle CD'lerimin arasında bulduğu Legend albümü ile odamdaki Bob Marley posterini söküp getirmesi sonucu serbest bırakıldığım an anlamalıydım. Bir takım renk, ses, harf ve işaretlerin bir takım orospu çocukları tarafından rehin alınmış olduğunu anlamalıydım. Sarıyı, yeşili, kırmızıyı çoktan daha kaldırmışlardı. En boktanı da bunları onlar seçmişti. Bize en ufak söz hakkı kalmamıştı. Pembeyi alın, beyazı alın, bırakın diğerlerini demek için artık çok genç. Eksiltmişler renkleri, sanki çok varmış gibi. Umut dediğin olimpiyat meşalesi değil ki, elbet söner. Korkma, sönmez dense de kül olur, gider. Her teröristi teker teker gömsen de toprağa, o üç harfi nasıl getireceksin yan yana? Lanetlenmiş bir kere, dönüşü yok. Bundan böyle hiçbir şeyi kısaltmayacaksın PKK diye. En az 300 sene. Eksiltmişler harfleri, sanki çok varmış gibi. Tam olarak neye kızdığımı bilmiyordum. Aklıma gelenler o kadar kalabalıktı ki tanıyamıyordum. Belki de Şamil'in uzattığı sigara parçasından çektiğim nefesti beni konuşturan. Ama ağzımdan çıkmadığı için aklımdan gelenler Şamil'in haberi yoktu iç savaşımdan. Dudaklarım oynuyor muydu düşünürken? Çift kar maskemi katlamıştım alnımda. Yüzümü hissetmiyordum. Dilim mi donmuştu yoksa sesim mi? Anlamak için Şamil dedim. Gözlerim karıncalı ekranda. Duymuyordu Şamil çünkü çoktan gitmişti. Yalnızdım. Ne Ziya ne de başka biri kimse yoktu yanımda. Huzur içinde uyuyabilirdi silah arkadaşlarım. Ne de olsa benden tehlikelisi yoktu bu civarda. Ve koğuştan yeterince uzaktaydım. Nefesimde kenevir, elimde silahımla. Yine de yetmiyordu hiçbiri. Belki nükleer bir bombanın mantarı. İşte onunla gerçekten kafayı bulabilirdim. Ya da tüfeğimin tetiğindeki istinat boşluğunu kendimle doldurabilirdim. O boşluğa girer ve sonsuza kadar orada saklanabilirdim. Tetiğin ateşleme noktasına çekilene kadar kat ettiği yaklaşık yarım santimlik bir mesafe. Tecrübeli bir atıcının parmağının ucuyla hafifçe yüklenip tetiğe atlatması gereken bir boşluk duvarı. O duvarın üzerinde oturabilir ve cennetle cehennemi seyredebilirdim. Ayrım sonu. Sayfa 165.